Ayrım 20.
Ne dedi? Ne dediğini biliyorum galiba diye cevap verdi İsa için çekerek. Ne dedi? Korkuyorum efendim. Ne dedi? Zamanı gelince öğrenirsin. Henüz ben de bilmiyorum kesin olarak. Niye hep yanında götürüyorsun onu? Niye gece gündüz peşini bırakmıyor senin? Ve onunla konuşurken bizimle konuştuğun zamanki sesinden niye daha tatlı çıkıyor sesin? Öyle olması gerekiyor. Yuhanna, kardeşim, o sevgiye daha muhtaç. Andreas yeni hocasını izliyordu. Günden güne dünya değişiyor, daha tatlılaşıyordu. Dünya değil, gönlü. Yemek yemek, gülmek günah değildi artık. Toprak ayağı altında daha bir sağlamlaşıyor, gök üzerinde bir baba gibi eğiliyordu. Rabbin günü bir gazap, bir yangın günü değil, dünyanın sonu değildi. Hasat zamanıydı, bağ bozumuydu, düğündü, gülüşüp oynaşmaydı. Toprağın bakirliğinin sonsuz yenilenmesiydi. Her tan ağrışı yeni bir doğuştu. Her sabah Tanrı dünyayı kutsal avuçları içinde tutacağına yeniden söz veriyordu. Günler geçtikçe Andreas durgunlaştı. Gülmek, yemek yemekle dost oldu. Solgun yanakları kızardı. Akşamleyin ya da öğle vakti bir ağacın altında yemek yemek üzere uzandığında ya da bir dostun evinde ağırlandığında ve İsa her zamanki gibi ekmeği kutsayıp bölüştürdüğünde Andreas ekmeği alıyor, hemencecik sevgi ve kahkahaya döndürüyordu. Yine de ara sıra içini çektiği oluyordu. Ailesini, dostlarını hatırladığında. Yunus ile Zebedi ne olacaklar diye sordu bir gün, gözleri uzaklara takılı. O iki yaşlı adam ona yeryüzünün uçlarında gibi geliyordu. Ya Yakup ile Petrus'tan ne haber acaba? Neredeler? Hangi yörelerde işkence çekiyorlar? Hepsini bulacağız onları bir gün diye cevap veriyordu İsa gülümseyerek. Onların her biri de bizi bulacak. Üzülme Andreas. Babanın bahçeleri geniştir. Herkes için bir yer vardır orada. Bir akşamüstü İsa Bethsaida'ya girdi. Çocuklar zeytin dalları, hurma yaprakları bulup onu karşılamak üzere koştular. Kapılar açıldı, kadınlar dışarı uğradı. Ev işlerini bırakıp söyleyeceği güzel sözü dinlemek üzere ardından gittiler. Oğullar inmeli ana babalarını omuzlarına aldılar. Torunlar kör dedelerini ellerinden tutarak yürüttüler. Kabarık pazılı erkekler ecinlilerini sürükleyerek ardından koştular. Eline bu çılgınların başlarını koyup iyileştirsin diye. Tesadüf bu ya, seyyar satıcı Thomas köyde gezintisine çıkmıştı. Makaralar, taraklar, kadınları mucize yaratan oyaları, boyaları, tunç bilezikler, gümüş küpeler yükü altında sendeleyerek yürüyor, borusunu öttürerek mallarını ilan ediyordu. İsa onu bu durumda gördü. Bir rüzgar esti birden. Artık o şaşı tüccar Thomas değildi. Elinde bir marangoz tesfiye aleti vardı. Uzak bir ülkede çevresini insan sürüleri almıştı. İşçiler taş ve çimento taşıyorlar, duvarcılar koca bir tapınak, mermer sütunlu, oturaklı bir yapı yapıyorlardı. Ustabaşı Thomas da oraya buraya koşup duruyor, elinden aleti, yapılan işleri gözden geçiriyordu. İsa gözünü kırpınca Thomas da kırptı cevap olarak ve birden kendini yeniden onun önünde, eskisi gibi malların yükü altında ezilir bir şekilde buldu. Kurnaz şaşı gözleri fırıl fırıl oynuyordu. İsa elini seyyar satıcının başına koydu. Thomas, gel benimle. Taşıman için sana başka mallar vereceğim. Ruhun baharatını ve süslerini. Bu kez yeryüzünün uçlarına dek gideceksin ve mallarını bağıra bağıra insanlığa bildirip aralarında bölüştüreceksin. Hele ben önce şu önümdeki malları satayım da bir, dedi kurnaz tüccar kıkır kıkır gülerek. Ondan sonra ancak görürüz ne olacağını. Tisesini yeniden yükseltip taraklarının, ipliklerinin ve mucize yaratan oyalarının, boyalarının reklamını yapmaya başladı. Köy eşrafından pek zengin, zalim ve namussuz bir ihtiyar ellerini kapının kenarına dayamış karşısında duruyor ve kendisine doğru yaklaşan insan sürüsüne acayip acayip bakıyordu. Önde koşan ve hurma dallarıyla zeytin dallarını havada sallayarak kapılara vuran çocuklar sürüsü sesleniyordu. ''Geliyor, geliyor, Davud'un oğlu geliyor.'' Beyazlar giyinmiş, saçları omuzlarına dökük bir adam geliyordu arkalarından. Sakin ve gülümseyerek sanki evleri kusuyormuş gibi ellerini sola ve sağa doğru uzatıyordu. Ardından koşan kadın erkek ona değebilmek, güç ve kutsallık elde edebilmek için çırpınıyorlardı. Daha da arkada körler, imminler vardı. Yeni kapılar açılıyor, yeni kalabalıklar beliriyordu. İhtiyar tedirgin oldu. ''Bu da kim?'' diye sordu. İnsan sürüsü içeri dalıp da servetini yağma etmesin diye kapının iki yanını sımsıkı tuttu. Biri durup ona cevap verdi. ''Yeni peygamber, Ananias, şu karşıda gördüğün beyaz adamın bir elinde ölüm, bir elinde hayat var. Dilediği gibi bölüştürüyor onları. Benden sana öğüt, Ananias. Pohpohla onu, iyi davran.'' İhtiyar Ananias bunu duyunca dehşete kapıldı. Ruhunda ağır basan sürüyle dert vardı. Geceleri sık sık ürpererek uyanır, korkudan dili tutulurdu. Kabuslu düşlerinde cehennemin alevleri içinde boğazına dek batmış, kızardığını görürdü. Kim bilir, bu adam belki de kurtarabilirdi onu. Dünyada her şey büyü işi diye düşünüyordu. Bu adamsa büyücünün ta kendisi. Sofrayı kuralım bakalım, besleyelim onu, yatıralım. Belki bir mucize yaratır. Kararını verdikten sonra yolun ortasına çıkıp elini göğsünün üstüne koydu. Davud'un oğlu, dedi. Ben yaşlı Ananias'ım, günahkar biri, sense bir azizsin. Köyümüze ayağını basmaya tenezzül ettiğini duyunca yemek yiyebilesin diye sofra kurdurttum senin için. Lütfen buyur, evime gel. Hepimizin bildiği gibi azizler bizim gibi günahkarlar için dünyaya gelir. Evim kutsallığına susamış bir durumda. İsa durdu. Sözlerini beğendim Ananias. Seni gördüğüme sevindim. İsa zengin köy evine girdi. Köleler bahçede sofrayı kurdular. Yastıklar getirdiler. İsa yastığa yaslandı. İki yanına da Yuhanna, Andreas, Yahuda ile yemek yiyebilmek için havarlık taslayan kurnaz Thomas yaslandılar. Yaşlı mal sahibi karşılarına kuruldu. Konuşmayı düş konusuna yöneltmek ve üfürükçüye kabuslarını yok etmek için üfürtmek üzere bir yol düşünmeye başladı. Yiyecek ile birlikte iki tezide şarap getirilmişti. Halk dışarıda toplanmış, onların yiyip içerek Tanrı, hava ve bağlar konusunda konuşmalarını seyrediyordu. Yemeleri içmeleri bitince köleler ibriklerle taslar getirdiler. Konuklar ellerini yıkayıp kalkmaya hazırlandılar. Tam bu sırada Ananias'ın sabrı tükeniverdi. Onu o kadar yedirdim içirdim dedi kendi kendine. Yedi içti, avenesi de sebeplendi, şimdi bunu ödemesinin zamanı. Hocam dedi. Gece kabusu düşler görüyorum. Senin için bir üfürükçü olduğunu duydum. Elimden geldiğince ağırladım seni. Şimdi zatı halinizde benim için bir şey yapın. Açayım da bana düşlerimdeki cinleri kovun. Dediklerine göre meseleyle konuşuyormuş ve cinleri çıkarıyormuşsunuz. Bana da bir mesel söyleseniz. Anlamına onlar iyileşirim. Dünyada her şey büyücülük işi, öyle değil mi? Öyleyse gösterin büyücülüğünüzü. İsa gülümsedi ve ihtiyarın gözleri içine baktı. İlk kez görmüyordu obur kişinin yırtıcı çenesini, kalın ensesini, pırıl pırıl dönen gözlerini. Bakması bile ürperti veriyordu ona. Bu insanlar yiyor, içiyor, gülüyor ve bütün dünyanın kendilerine ait olduğunu sanıyorlardı. Çalıp çırpıyor, dans ediyorlar, kadınlarla düşüp kalkıyorlardı. Oysa cehennemin ateşleri içinde yandıklarının farkında değillerdi. Ancak ara sıra uykudayken gözlerini açıyor ve görüyorlardı. İsa yaşlı obura, etine, gözlerine, korkusuna baktı ve gerçek bir kez daha hikayeye döndü içinde. Kulaklarını aç Ananias dedi. Gönlünü aç, konuşacağım çünkü. Kulaklarımı açtım, gönlümü açtım. Dinliyorum, Tanrı'ya şükürler olsun. Bir zamanlar Ananias adaletsiz, namussuz, zengin bir adam varmış. Yer içer, ipek giysiler, al kumaşlar kuşanır. Aç ve üşüyen komşusu Lazarus'a yeşil bir yaprak değerinde dahi bir şey vermezmiş. Lazarus masaların altında ekmek kırıntıları arar, kemik yalar ama köleler onu tutup atarmış. O eşikte oturur, köpekler gelip yaralarını yalarmış. Derken ecelleri gelmiş, ikisi de ölmüşler. Biri sonsuz ateşe, ötesi ise Hazreti İbrahim'in koynuna gitmiş. Günün birinde zengin adam gözlerini kaldırıp baktığında komşusu Lazarus'un İbrahim'in koynunda gülmekte ve kıvanç duymakta olduğunu görmüş. İbrahim peder, peder İbrahim diye seslenmiş. Lazarus'u gönder aşağıya, ağzımı serinletmek için parmağımın ucunu ıslatsın, yanıp kavruluyorum burada. Ama İbrahim ona şöyle demiş. Hatırlar mısın bir zamanlar yiyip içiyor, o açken, soğuktan üşürken toprağın ürünlerini yiyip bitiriyordun. Ona bir nebze olsun bir şey verdin mi? Şimdi kıvanç duymak sırası onda. Sen de sonsuzca cehennemde yanacaksın. İsa içini çekti, sakinleşti. İhtiyar Ananias ağzı açık duruyor, başka şeyler bekliyordu. Dudakları kurumuş, dili damağına yapışmıştı. Gözleriyle yakarır gibi İsa'ya bakıyordu. ''Bütün söyleyecekleriniz bu kadar mı?'' diye sordu titreyen sesiyle. ''Başka bir şey söylemeyecek misiniz?'' ''Oh oldu!'' dedi Yahuda bir kahkaha atıp. ''Yeryüzünde haddinden fazla yiyip içenler hepsini kusacaklardır yer altında.'' Ama Zebedi'nin küçük oğlu İsa'nın göğsüne doğru eğildi. ''Efendimiz'' dedi yavaşça. ''Sözlerin yüreğimdeki yükü kaldırmadı. Bize kaç kez düşmanlarımızı bağışlamamızı söylemiştin. Düşmanınızı seveceksiniz.'' demiştin. 7'den 77 defaya kadar kötülük eden bir kişiye 7'den 77 defaya kadar iyilik ediniz demiştin. Ancak böylece nefret dünyadan atılabilir demiştin. Ama şimdi bağışlamak Tanrı'nın elinde değil mi ki? Tanrı adildir diye sözünü kesti Kızıl Sakal, yaşlı Ananias'a alaylı bir bakış fırlatarak. Tanrı mükemmel iyiliktir diye karşı çıktı Yuhanna. Yani ümit yok mu diye kekeledi yaşlı mal sahibi. Mesel bitti mi? Thomas kalktı, sokak kapısına doğru uzun bir adım attı ve durdu. Hayır efendimiz, bitmedi dedi alayla. Dahası da var. Söyle yavrum, hayır dua edeyim sana. O zengin adamın adı Ananias'tır dedi Thomas. Mallarının içinde bulunduğu torbayı yakaladığı gibi sokağın ortasında buldu kendini. Orada komşularla birlikte kahkahalar atmaya başladı. İhtiyarın koca başına kan hücum etmişti. Gözleri batan güneş gibi solmuştu. İsa elini uzatıp sevgili yoldaşının kıvırcık saçını okşadı. Yuhanna dedi. Herkesin kulağı var. Dinledi. Herkesin zihni var. Yargısını verdi. Tanrı adildir dediler ve daha öteye gidemediler. Ama bir de gönlü var insanın. Sen dedin ki evet Tanrı adildir ama yetmez bu. Aynı zamanda mükemmel iyiliktir. Mesel böyle kalamaz. Başka türlü bir sonu olmalı. Bağışla beni efendimiz dedi delikanlı. Ama içimden geleni söyledim. İnsan bağışlar dedim kendi kendime. İnsan bağışladığına göre nasıl olur da Tanrı bağışlamaz? Hayır imkansız. Bu mesel böyle büyük bir küfür. Böyle kalamaz. Başka türlü bir sonu olmalı. Başka türlü bir sonu var sevgili Yuhanna dedi İsa gülümseyerek. Dinle Ananias, dinle de gönlün yatışsın. Siz de bahçedekiler, siz de sokakta gülüşüp duran komşular, siz de dinleyin. Tanrı sadece adil değil, aynı zamanda iyidir de. Sadece iyi değil, aynı zamanda babadır da. Lazarus, İbrahim'in sözlerini duyunca içini çekmiş ve Tanrı'ya şöyle hitap etmişti zihninden. Tanrım, sonsuzca yanıp kavrulan bir insan, bir ruh olduğunu bilen biri, cennette nasıl mutlu olabilir ki? Onun sonsuzluğunu gider ki benimki de giderilsin. Kurtar onu Rabbim. Kurtar ki ben de kurtulayım. Yoksa ben de alevleri duymaya başlayacağım. Tanrı Lazarus'un düşüncesini okuyunca sevinmiş. Sevgili Lazarus, in aşağı. Susuzluk gidericiyi de yanına al. Çeşmelerimin suyu tükenmez hiç. Onu al buraya getir de içsin. Senin susuzluğun da giderilmiş olsun. Sonsuzca mı diye sormuş Lazarus. Evet sonsuzca diye cevap vermiş Tanrı. İsa başka söz söylemeden ayağa kalktı. Gece inmişti yeryüzüne. İnsanlar dağıldılar. Kadınlar, erkekler fısıldaşarak kulübeciklerine döndüler. Yürekleri dolmuştu. Söz besleyebilir mi insanı diye kendi kendilerini sormaya başladılar. Evet, besleyebilirdi. Söylenen söz güzel idiyse. İsa yaşlı mal sahibine Allah'a ısmarladık demek için elini uzattı ama Ananias ayaklarına kapandı. Efendimiz diye mırıldandı. Bağışla beni. Derken hüngür hüngür ağlamaya başladı. O gece uyumak üzere yattıkları zeytin ağaçları altında Yahuda gidip Meryem'in oğlunu buldu. Bir türlü rahat edememişti. Dobra dobra konuşmak, her şeyi açıklamak için onu gidip görmesi, onunla konuşması gerekti. Şu cani Ananias'ın evinde zengin adamın cehennemdeki cezasını duyup sevinerek el çırparak "Oh olsun" dediğinde İsa'nın göz ucuyla paylıyormuş gibi gizli gizli epey bir süre bakmış olması hala işkence çektiriyordu ona. Hesaplarını temizlemeleri ille de gerekti. Yahuda çiğ sözlerden, gizli bakışlardan hoşlanmıyordu. Hoş geldin dedi İsa. Seni bekliyordum. Meryem'in oğlu ötekiler gibi değilim ben diye söze doğrudan girdi Kızıl Sakal. Sevgilin Yuhanna'nın ne bakirliği var bende ne de iyiliği. Her esen rüzgarda fikrini değiştiren Andreas gibi kuş beyni hayalcinin biri değilim. Ben vahşi, ipe sapa gelmez bir hayvanım. Piç doğdum, anam beni çöle bıraktı. Kurt sütüyle beslendim. Kaba, sert, namuslu biri oldum. Sevdiğim kişinin ayakları altında pislikten başka bir şey değilim. Nefret ettiğimi de öldürüveriyorum. Konuştukça sesi boğuklaşıyor, gözleri kıvılcımlar saçıyordu karanlığa. İsa yatıştırmak için elini o müthiş başın üstüne koydu. Ama Kızıl Sakal bu huzur aşılayacak eli silkip attı. Sözlerini tartarak devam etti. Sevdiğim birini bile öldürebilirim. Eğer onun doğru yoldan şaştığını görecek olursam. Doğru yol dediğin hangisi Yahuda, kardeşim? İsrail'in kurtuluş yolu. İsa gözlerini kapadı ve cevap vermedi. Karanlıkta ona doğru atılan iki alev ve Yahuda'nın sözleri onu yaktı. İsrail neydi? Niçin sadece İsrail'de kurtulması gereken? Hepimiz kardeş değil miydik? Kızıl Sakal cevap bekliyordu ama Meryem'in oğlu konuşmuyordu. Yahuda onu kolundan tuttu, uyandırmak istermiş gibi sarstı. Anlıyor musun diye sordu. Söylediğimi işittin mi? Evet anlıyorum diye cevap verdi İsa gözlerini açarak. Dobra dobra konuştum seninle. Çünkü kim olduğumu, ne istediğimi bilip bana cevap vermeni istiyorum. Seninle gelmemi istiyor musun, istemiyor musun? Bilmek istiyorum. Gelmeni istiyorum Yahuda, kardeşim. Serbest konuşabilecek miyim seninle? Sen evet dediğinde ben sana hayır diye karşı çıkabilecek miyim? Çünkü sana söyleyeyim de zihninde şüpheli bir taraf kalmasın. Başka kim olursa olsun ağzı açık dinleyebilir seni ama ben dinleyemem. Köre değilim ben, özgür bir insanım. İşte böyle, ister kabul et ister etme. Benden bu kadar. Ama benim de bütün istediğim şey özgürlük Yahuda. Kızıl sakal ürperdi. İsa'nın omzundan yakalayıp ateşli soluğuyla haykırdı. İsrail'i Romalılardan kurtarmak istiyor musun? Ruhu günahtan kurtarmak istiyorum. Yahuda elini çılgın bir davranışla omzundan çekti aldı ve zeytin ağacının çevresinde bir yumruk indirdi. İşte burada ayrılıyor yollarımız diye homurdandı. İsa'nın karşısına geçip ona nefretle bakarak. İlkin bedenin Romalılardan kurtulması gerek. Ruhu günahtan kurtarmak işi sonra gelir. Yol budur. Tutabilir misin bu yolu? Eve damdan başlanmaz. Temelden başlanır kurmak için. Temel ruhtur Yahuda. Temel bedendir. Oradan başlaman gerek işi. Dikkat et Meryem'in oğlu. Önce de söylediğim gibi yine söylüyorum. Dikkat et. Sana dediğim yolu seç. Niçin seninle geldiğimi sanıyorsun? Söyleyeyim bak. Sana gideceğin yolu göstermek için. Andreas yandaki zeytin ağacının altındaydı. Uykusunda konuşmalar duymuş uyanmıştı. Kulak kesildi. İsa'nın sesini duyuyordu. Tanımıştı. Bir de boğuk, öfke dolu bir ses daha vardı. Ürkmüş bir geyik gibi titredi. Gece vakti İsa'nın rahatını bozmak için gelenler mi olmuştu? Andreas biliyordu. Hoca her ayrıldığı yerde kendini seven birçok kadın erkek sayısız yoksullar bırakıyordu ardında. Ama bu arada birçok zengin ve ihtiyar arasında nefret uyandırdığı, düşmesini dileyen ileri gelen kimseler de oluyordu. O caniler acaba serserinin birini göndermişler de ona bir kötülük mü yapmak istiyorlardı? Emekleyerek seslere doğru süründü karanlıkta. Ama kızıl sakal sürtünmeyi duymuş, dizleri üstüne kalkmıştı. ''Kim var orada?'' diye seslendi. Andreas sesi tanıdı. ''Benim Yahuda, ben Andreas.'' diye cevap verdi. ''Git yat sen, Yunus'un oğlu. Özel bir iş konuşuyoruz biz.'' ''Git uyu yavrum.'' dedi İsa da. Yahuda sesini alçattı. İsa kızıl sakalın ağır soluğunu yüzünde duydu. ''Çölde kardeşlik derneğinin bana seni öldürmem için görev verdiğini söylemiştim. Hatırlarsın.'' Ama son dakikada fikrimi değiştirdim. Bıçağımı kınına soktum. Şafak atarken hırsız gibi sıvıştım manastırdan. Niye fikrini değiştirdin Yahuda kardeşim? Hazırdım ben. Beklemek istiyordum. Neyi? Yahuda bir süre sustuktan sonra birden İsrail'in beklediği o kimsenin sen olup olmadığını anlamak için dedi. İsa ürperdi. Zeytin ağacının gövdesine yaslandı. Bütün vücudu tir tir titriyordu. Atılıp kurtarıcıyı öldürmek istemiyordum. Hayır istemiyordum diye bağırdı Yahuda birden ter basan alnını silerek. Anlıyor musun dedi. Sanki biri onu boğazlıyordu. Anlıyor musun istemiyorum. Derin derin soludu. Kendi bile bilemeyebilir dedim. Sabırlı olmak, yaşamasına yardım etmek daha iyi. Yaşasın bakalım ne diyecek, ne yapacak görelim. Beklediğimiz kimse değilse onu yok etmek için önümüzde bol bol vakit var nasıl olsa. Böyle dedim kendime. Bu yüzden öldürmedim seni. Toprağı ayağının baş parmağıyla oyarak bir süre pofladı. Sesi çaresizlik ifade eden bir boğukluktaydı. Seni nasıl çağıracağımı bilemiyorum. Meryem'in oğlu mu desem, marangozun oğlu mu, Davud'un oğlu mu bilmiyorum. Hala kim olduğunu bilmiyorum ama sen de bilmiyorsun. İkimizin de bunu bulmamız gerek. Bulmalıyız ve yüreğimizi yatıştırmalıyız. Ötekilere bakma sen. Onlar meleğen kuzular gibi geliyorlar peşinden. Seni hayran hayran seyretmekten ve gözyaşı dökmekten başka bir şey yapmayan kadınlara da kulak asma. Onların yürekleri var, kafaları yok. Yürekleri ise ihtiyacımız yok bizim. Senin kim olduğunu, seni yakan alevin, İsrail'in tanrısı mı yoksa şeytan mı olduğunu ancak ikimiz bulacağız. Mutlaka bulmalıyız. Mutlaka. İsa tir tir titriyordu. Elimizden ne gelir Yahuda, kardeşim? Bunun cevabını nasıl bulabiliriz? Yardımcı ol bana. Var bir yolu. Söyle. Vaftizci Yahya'ya gideriz. O bize söyler. Geliyor, geliyor diye bağırıp duruyor ya. Seni görür görmez anlar. Sen misin, değil misin diye. Hadi yürü, sinirlerin yatışır. Ben de ne yapmam gerektiğini bilirim. İsa derin düşüncelere daldı. Bu kaygı kaç kez sarmıştı bedenini, kaç kez ihtilaçlar içinde ağzı köpürerek secdeye varmıştı. Halk onu kafadan kontak, ecinli biri sanmış, yanında korku içinde uzaklaşmıştı. Ama o, cennete aladaydı. Zihni kafesinden uçup gitmişti, yükselmiş, yükselmiş, Tanrı'nın kapısına vurup sormuştu. Kimim ben? Niçin doğdum? Dünyayı kurtarmak için ne yapmalıyım? Kestirme yol hangisidir? Acaba kendi ölümüm mü? Başını kaldırdı, Yahuda'nın koca vücudu üstüne eğildi. Yahuda, kardeşim, dedi. Yanıma uzan şöyle. Tanrı uykuyla gelip götürecek bizi. Yarın Tanrı isterse zinde kalkarız ve Yahudiye'nin peygamberini buluruz. Tanrı nasıl isterse öyle olur. Ben hazırım. Ben de hazırım, dedi Yahuda. Yan yana yattılar. İkisi de olabildiğine yorgundu herhalde. Yatar yatmaz uyuyuverdiler. Ertesi sabah şafak sökerken de ilk uyanan Andreas onları sarmaş dolaş mışıl mışıl uyur buldu. Güneş ışığı göle vurdu ve dünyayı aydınlattı. Kızıl sakal öne geçip yol göstermeye başladı. Ardından da İsa ve iki yoldaşı Yuhanna ile Andreas yola koyuldu. Daha satacak malları olan Thomas köyde kaldı. Durumdan her bakımdan faydalanmaya çalışan kurnaz seyyar satıcı, Meryem'in oğlunun söyledikleri hoşuma gidiyor diye düşünüp duruyordu. Nalları diker dikmez, yoksullar sonsuzca yiyip içeceklermiş. Güzel, güzel ya, bu arada bizlere ne olacak? Aman dikkatli ol Thomas, halt etme de taraf tutmaya kalkma. Güven altında olmak için yapılacak en iyi iş, sepetine iki türlü mal koymak. Üste. Herkes görsün diye. Taraklar, oyalar, boyalar, altta birinci sınıf müşteriler için göklerin hakimiyeti. Kıkır kıkır güldü. Bohçasını yeniden sırtına vurdu.